Türkiye Penceresi'nden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresi'nden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Cihan Aydoğan iletiyor. Düşüncelerinizi bize Can Acun Twitter adresinden iletebilirsiniz. Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda daimi konuğumuz araştırmacı Can Acun var. Hoş geldiniz efendim programımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün programımızda Suriye'deki son gelişmeleri ve İran'a uygulanacak yaptırımların bölgeye etkisini konuşacağız. İlk olarak ama sizden Suriye'deki son durum nedir, evet, bunu alalım.
Tabii aslında coğrafyaya biraz böyle uzaktan baktığımızda tarihin çok hızlı aktığı bir dönemin içerisinde olduğunu görüyoruz. Özellikle Suriye, Irak, yine İran bağlamında önemli gelişmeler var. Körfez'de önemli gerginlikler yaşanıyor. Bir yandan Yemen, Mısır hattında da yine ciddi gelişmeler var. Tabii Suriye bizim ilgi odaklarımızdan bir tanesi. Özellikle Türkiye'nin sınır hattında, kuzeyde önemli gelişmeler var. Bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. İdlib önemli. Türkiye Hassana süreci kapsamında malumunuz İdlib'de çatışmazlık bölgesi haline bölgeye getirebilmek adına kontrol noktaları oluşturuyordu. Askeri noktalar. Şu ana kadar 12 tane askeri nokta İdlib'in etrafında oluşturuldu. Böylelikle İdlib'in dışarısında olan rejim güçleri, Şii milislerle muhalifler arasındaki çatışmaların sonlandırılması arzu ediliyor. Aslında Aslan'a sürecinin ruhuna baktığımızda da temelde arzulanan şuydu. Öncelikle bir ateşkes, geçici ateşkes, bunun üzerine kalıcı bir ateşkes inşa edebilmek. Bunun için de Suriye'deki önemli sıcak cephe hatlarını çatışmazlık bölgeleri haline getirebilmek. Bunu sağlanması açısından da birçok noktada Türk ordusu inisiyatif aldı ve özellikle İdlib'de önemli kontrol askeri kontrol noktaları kurdu. Şu anda İdlib'in toplamda 12 adet çatışmazlık bölgesi oluşturuldu. Affedersiniz, 12 tane kontrol noktası oluşturuldu. Çatışmazlık bölgelerine baktığımızda Doğu Guta, Dera bölgesi ve İdlib'in bu bağlamda Laskiye'nin ile birlikte, Kuzey Hama ile birlikte çatışmazlık bölgelerinin içerisinde yer aldığını görüyoruz. Ancak rejim unsurları ve Rusya hava desteğiyle birlikte Doğu Guta hedef alındı ve o bölge çatışmazlık bölgesi içerisinde yer almasına rağmen ne yazık ki elimine edildi. Muhalifler asker olarak hedef alınmakla yetinilmedi. Bölgedeki siviller de hedef alındı ve büyük bir insani dram oluştu. Türkiye buna tepki gösterdi ama sahada atabileceği çok adım yoktu. Şimdi İdlib muhalifler açısından da, Suriye'deki siviller açısından da adeta son kale haline gelmiş bir bölge. Şu anda yaklaşık 3 milyona yakın insanoğlu İdlib'de değerlendiriliyor. Sadece İdlib'liler değil, savaşın diğer bölgelerinden de insanların kaçarak sığındıkları bir yer halinde. Türkiye sınır hattında muhalifler için askeri olarak ve insani açıdan çok önemli bir bölge. Buranın bir çatışma bölgesi haline gelmesinin hem insani kriz açısından hem de Türkiye'ye çok büyük bir maliyet üretmesi söz konusu olabilirdi. Ve muhaliflerin asker olarak tamamen elimine edilmesi anlamına gelecekti. Bunun önüne geçebilmek, muhaliflerin kazanımlarını hem koruyabilmek hem insani krizi bir nebze olsun dindirebilmek için Türkiye burada önemli bir inisiyatif aldı. Şu anda yüzlerce, hatta binlerce, belki binden fazla Türk askeri İdlib'de bu kontrol noktalarında, İdlib'in etrafında güvenliği sağlamış durumda. Tabii İdlib'in Afrin bölgesi ve onunla birlikte Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine de işte Azezbap hattından Cerablus'a kadar uzanan bir bölgeyi şu anda nüfus alanı haline getirdiğini, askeri olarak kontrol ettiğini, bu bölgelerin insani açısından da altyapısının oluşturularak belediyecilik hizmetleri verilerek bir şekilde yaşanılır kılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu açıdan İdlib'de Türkiye'nin aldığı inisiyatifi ben çok önemsiyorum açıkçası.
İdlib'de sadece Türkiye'nin gözlem noktası yok değil mi? Rusya ve İran'ın da gözlem noktaları var.
Kesinlikle. Aslan'la süreci kapsamında sadece Türk ordusuna görev verilmedi. Rus ve İranlılar da bir şekilde belli bölgelerde kontrol noktaları oluşturarak çatışmazlık bölgelerinin oluşmasını temin etmeye çalışıldı. Bu bağlamda İdlib'in etrafında çok sayıda Rus askeri kontrol noktası ve İranlıların da oluşturduğu birkaç tane askeri nokta var. Esasında biraz geriye dönüp baktığımızda Türkiye'nin özellikle İdlib'in içerisine girmeye başladığı ve askeri kontrol noktaları kurduğu dönemde çok sayıda provokasyon da oldu. Türk ordusuna yönelik terör saldırıları gerçekleşti. Yine rejim bölgelerinden doğrudan Türk ordusunun hedef alındığını gördük. Bu bağlamda Rus ve İran'ın askeri noktalar oluşturarak buralarda kontrol sağlaması bu açıdan da önemli. Şu anda İdlib'de Astana sürecinin başarılı şekilde işletildiğini görüyoruz. Umarım bu yeniden bir çatışmaya dönmez. Çünkü muhalifler açısından da, siviller açısından da İdlib bu bağlamda çok önemli.
Peki Astana süreci bundan sonra nasıl ilerleyecek?
Tabi Astana sürecini az önce ifade etmeye çalıştığım şey, öncelikle çatışmazlık bölgelerinin tesisi, bunun üzerine kalıcı bir ateşkes ve siyasal çözüm için görüşmelerin başlatılması. Bir yandan da yeni anayasa yapım süreci. Soçi'de önemli bir zirve yapıldı Rusya'nın ev sahipliğinde. Burada rejimi de muhalifleri de temsilen yüzlerce delege vardı. Orada alınan önemli bir karar var. Yeni anayasanın inşası için 150 kişilik bir komisyon oluşturulması kararı. Burada 50 üyeyi Türkiye öneriyor. 50 Rusya, 50'sini de İran öneriyordu. Yine Birleşmiş Milletler'in Suriye Daimi Temsilcisi de Misra'da sürecin içerisinde burada teknik heyet oluşturulması için 50 kişilik bir ekip oluşturma sürecini başlattı. Şimdi bu süreç ilerliyor. Nihayetinde yeni bir anayasa yapımıyla neticelenecek burada Astana süreci. Bir yandan da tabii gerekli ortamı sağlanmasından sonra serbest seçimlerin yapılması. Astana sürecinin bir ayağını da bu oluşturuyor. Tabii bunun sağlanabilmesi çok kolay değil. Ülkede hala belli bölgelerde çatışmalar yaşanıyor. Rejimin tahakkümün devam ettiği bölgeler var. Suriye halkının önemli bir kısmı yerlerinden edilmiş. Önemli bir kısmı da yine mülteci konumunda. Buralarda nasıl düzenleme olacak? Gerçekten özgür iradesiyle insanların nasıl oy verebileceği, bunun altyapısını sağlam sağlamayacağı önemli meydan okumalar. Ama bir burada en azından Türkiye ve Rusya'nın bir kararlılığı var. Bunu hayata geçirebilmek, bu süreci nihayetine erdirebilmek için çaba sarf ediyorlar. Tabii sadece 3 aktörden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK ile kurduğu bir angajman var. Kuzey Suriye'de özellikle önemli bir bölgeyi Fırat'ın hemen Membiç'i de dahil edersek batısından ta Deir ez-Zor'a kadar, Irak sınırına kadar önemli bir alan şu anda Amerikan desteğiyle PKK tarafından kontrol ediliyor. Türkiye kesinlikle bu yapının terör yapılanmasını, siyasal sürecin dışarısında tutulmasını savunuyor. Rejimin şu anda buna karşı önemli bir PKK'ya ve Amerika'ya karşı özellikle tepkisi var. Nihayetinde İsrail gibi aktörler güneyde devamlı Suriye hava sahasının içerisine girerek özellikle İran Hizbullah'ın hedeflerini bombalıyor. Yine karşımızda elbette çözülmesi çok zor, kompleks bir sorun var. Ama Astana süreci en azından krizi belli bir ölçekte tutabilmek, sınırlamak, İdlib gibi bölgeleri yaşanılabilir kılabilmek için bir şans sunuyor.
Peki İdlib bölgesindeki iç dinamikler neler? Yani bölgedeki heyet, Tahrir, Uşşam gibi radikal unsurların varlığı ne durumda şu anda?
Tabii İdlib çok çeşitli askeri fraksiyonları içerisinde barındırıyor. Ben de zaman zaman İdlib'de bulundum. Saha çalışmaları yaptım. Oradaki aktörlerle de görüşme şansına sahip oldum. Tabii önce yaşamı anlatmak lazım orada. Ortalama bir sıradan bir insan nasıl yaşıyor? Özellikle benim sahada olduğum dönemlerde tabii İdlib çatışma bölgesiydi. Özellikle Rus Hava Kuvvetleri'nin, Esed rejimine ait güçlerin sivil hedefleri sıklıkla bombaladığını orada şahitlik ettik. Yine sınır hatlarında Hama bölgesinde, yine Laskiye, yine İdlib'in birleştiği bölgelerde ciddi çatışmalar yaşanıyordu. İnsanlar korkuyla yaşıyorlar ama bir şekilde savaşa da 6 yıl, 7 yıl boyunca alışmış durumdalar. İdlib'in tabi altyapısı özellikle hedef alındı. Yollar, su şebekeleri, elektrik şebekesi vesaire. İnsanlar bu bağlamda zorlukla hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Yardımlar hep Türkiye'den, dışarıdan geliyor. İdlib'in içerisinde bir üretim olması çok söz konusu değil. Ama özellikle bu Türkiye'nin işte kontrol noktaları oluşturmaya başladığı ve çatışmazlık bölgesi olarak İdlib'in inşa edilmeye çalışıldığı dönemde tabii olumlu gelişmeler var. Eskiye nazaran artık çok daha az hava kuvvetleri tarafından İdlib'in hedef alındığı biliniyoruz. Ortalama insan, sıradan insanlar daha rahat bir şekilde yaşamaya başladılar. Bu olumlu bir işaret. Tabii Suriyeli muhalifler açısından da son kale olduğu için birçok farklı muhalif grup İdlib'e gerek yerleşti, askeri grup. Daha önce işte Doğu Guta'da bulunan İslam Ordusu gibi, Falekur Rahman gibi gruplar da yine buraya geldi. Yine farklı bölgelerde anlaşma yaparak rejimde İdlib'e sığınanlar oldu. Yine İdlib'in içerisinde hem Özgür Suriye Ordusu'nun alt bileşenlerinden hem de daha İslami tandanslı gruplar söz konusu. Ceşul İslam'ın yanı sıra Arhar Şam gibi, Felakus Şam gibi gruplar var askeri açıdan. Bunların ötesinde ise daha da radikal diyebileceğimiz çizgide olan gruplar var. Bunların başında da Heyet-i Tahrir Şam geliyor. Tabi şu anda hala İdlib'deki en güçlü grup. Önemli bir bölgesini kontrol ediyor İdlib'in. Ama eskiye nazaran son mesela 5-6 ay öncesine göre baktığımızda ciddi anlamda zayıflamış durumda. Heyet-i Tahrir Şam Nusra yapılanmasının kendi içerisinde dönüşüp bir çatı yapılanma haline gelmesiyle oluşturulmuş bir gruptu. İçerisine birçok farklı grubu da entegre etti ve muhaliflerin birleşmesini savunan ve Astana süreci gibi süreçleri kabul etmeyen ve Esed rejiminin devrilmesi gerektiğini, savaşarak galip gelinmesi gerektiğini inanan bir yapılanmaydı. Ama hem rejim karşısındaki başarısızlıklar, alınan yenilgiler, hem de Heyet-i Tahrir Şam'ın İdlib halkının ve genel anlamda Suriye halkının genelinin kabulünü görmemesi, diğer muhaliflerin tam olarak içine entegre edilememesi ve içerisine var olan radikal eğilimler bu yapının başarısız olmasını beraberinde getirdi. Çatı özelliğini koruyamadı, birçok grup kendi içerisinden ayrıldı, parçalandı ve şu anda küçülme konumunda ve son dönemlerde özellikle İdlib'de Heyet-i Tahrir Şam arası içinde bir tartışma var. Kendilerini lav edip etmemeyi tartışıyorlar. Çünkü Heyet-i Tahrir Şam hem Rusya tarafından hem rejim tarafından hem de Amerika gibi ülkeler, Batı ülkeler tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. El-Kaide'nin Suriye uzantısı olarak değerlendiriliyor. Her ne kadar kendileri bunun doğru olmadığını, El-Kaide ile ilişkilerini çok uzun süre önce bitirdiklerini iddia etselerdi. Bu bağlamda meşru bir hedefmiş gibi sunuluyor ve yine diğer muhalif gruplarla da bir çatışma dinamiği olduğu için Türkiye'nin de Heyet-i Tahrir Şam'a baskı yaptığını, kendini lav etmesi için yapı olarak kendisini dağıtması ve savaşçı unsurlarının diğer muhalif gruplara entegrasyonun sağlanması bu çabalanıyor şu anda. Bu konuda da Heyet-i Tahrir Şam içerisinde bir tartışma olduğunu biliyoruz. Yine bu yapılanmanın içerisindeki özellikle El-Kaide'ye yakın isimlerin ayrıldığını ve Hurasettin diye bir farklı bir grup kurduğunu ve doğrudan bu grubun El-Kaide'ye, merkez El-Kaide'ye biat ettiğini biliyoruz. Kendi içerisindeki radikaller marjinal bir şekilde ayrılıp farklı bir yapılanmaya giderken Heyet-i Tahrir Şam'ın da kendini lav etmesi çok olası gözüküyor. Benim tahminim önümüzdeki haftalarda ya da aylarda bu yapı kendini dağıtacak ve militanlarını, savaşçılarını farklı gruplara entegre ederek farklı bir yapılanmaya dönüşecek. Bu da İdlib adına, Türkiye adına çok olumlu bir senaryo. Çünkü Türkiye'ye de bu bağlamda ciddi bir baskı yapılıyordu Heyet-i Tahrir Şam'la yeteri kadar mücadele etmediği konusunda. Bu sorun bu şekilde eğer bertaraf edilebilirse İdlib'in daha güvenilir kılınabilmesi açısından önemli. Yine Türkiye'nin özellikle Fırat Kalkanı Harekatı bağlamında yapmaya çalıştığı bir şey vardı. Daha sonra Zeytin Dalı Harekatı'nda da bunu gördük. Muhalifleri askeri açıdan tek bir çatı altında toplayabilmek. Bunun için milli ordu teşkil edildi. Milli ordunun altında çeşitli kol orduları oluşturuldu. Bu çok başarılı da oldu. Özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nda askeri açıdan da ciddi, efektif ve sonuç alıcı olduğu ortaya çıktı. Şimdi bunun İdlib'e de taşınması, İdlib'de de önemli grupların tek bir çatı altında birleşmesi ve milli ordunun altında hareket etmesi Suriyeli muhalifleri askeri açıdan çok daha güçlü kılacak.
Ordu kurulmak
kesinlikle adım adım düzenli bir orduya doğru geçiliyor. Eğer Astana süreci de başarılı olursa, eğer muhaliflerle rejim bir şekilde anlaşabilecek bir zemin üretilirse bu ordunun Suriye ordusuyla milli ordunun birleşmesi ve tek bir çatı altında en azından İdlib gibi bölgelerin yönetileceği ve askeri olarak savunulabileceği bir alan oluşması bu mümkün olabilir. Bunu tabii önümüzdeki süreç belirleyecek, gösterecek.
Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkan Harekatı ile Cerablus'tan Afrin'e uzanan hattı terör unsurlarından temizlemesi sonrasında Türkiye Manbij bölgesini de terör unsurlarından temizlemek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin koruduğu teröristlere karşı olası operasyon bekliyor musunuz siz? Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Türkiye arasındaki Manbij müzakerelerinin son durumu nedir?
Evet, bu önemli. Tabii Manbij meselesi Türkiye'nin ana gündemlerinden bir tanesi Suriye bağlamında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a defalarca bunu zikretti. Membiçi ne pahasına olursa olsun terörden temizleyeceğiz. Türkiye Fırat Kalkanı Harekatı'yla yola çıktığında aslında Membiçi o dönemde temizlemek istiyordu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan sahaya inmesi, ordusunu adeta PKK'ya kalkan haline getirmesi, yine Rusya ve rejimin de o dönemde Arima gibi bölgelere girerek üstlenmesi Türkiye'nin Membiçi harekatını ertelemesini beraberinde getirdi. Ardından Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye bir teklifte bulundu. Bu teklifte PKK'yı bölgeden çıkartacaklarına, Türk ordusu ve Amerikan askerlerinin birlikte Membiçi'de konuşlanması konusunda. Bu konuda müzakereler başladı. Tillerson döneminde özellikle bir önceki Amerikan Dışişleri Bakanı döneminde ciddi ilerlemeler de sağlanmıştı. Ama sonra onun görevden alınması, Pompeo'nun gelmesiyle süreç akamete uğramıştı. Şimdi yeniden Pompeo'nun yemin etmesi ve göreve başlamasıyla bu süreç hızlandı. Çavuşoğlu ile Pompeo arasında görüşmeler gerçekleşti. Ardından teknik heyetler tekrar görüşü ve bir daha birkaç gün önce Amerikalı önemli bir heyet Ankara'daydı.
Evet.
Membiçi konusunda yine görüşüldü. Temel olarak mutabakatın sağlandığı anlaşılıyor. Burada Türkiye'nin bazı talepleri var, Amerika'nın talepleri var. Bunların işte bir yerde buluşabilmesi söz konusu olabilir mi? Türkiye bir defa şunu istiyor. PKK sahici bir şekilde buradan çekilecek. Öyle muvazalı göstermelik bir şey değil. Sadece PKK çekilmeyecek. PKK ile birlikte angaje olan bazı Arap unsurlar da buradan çekilecek. Membiçi yerel Arap aşiretlerinin oluşturacağı bir yönetim modellemesi, meclis yönetecek. Türk ordusu burada istediği bölgelerde konuşlanacak, kontrol noktaları oluşturacak. Hı hı. Amerikan askerleri varlığını devam ettirecek. Bu konuda çözüm arayışları söz konusu. Tek problemin Amerikalılarla Türkler arasında, özellikle Amerikalıların PKK'ya yakın bazı Arap unsurların da yeni yönetimde yer almasını talep ettiklerini, direttiklerini biliyoruz. Burada Membiçi Askeri Konseyi oluşturulmuştu. Görüntüde işte Araplar tarafından bu yönetiliyor ama arka planında aslında bunun PKK olduğunu biliyoruz. Bu yapının da tamamen elimine edilip dağıtılması gerekiyor ki Membiçi'de PKK varlığı tamamen elimine edilmiş olsun. Aksi halde oradan Türkiye'ye yönelik, Suriye'nin geleceğine yönelik tehditler devam edecek. Ama benim anladığım Amerika'da Türkiye'nin taleplerini karşılamaya meyilli. Özellikle Afrin Harekatı'nın çok başarılı şekilde icra edilmesi, PKK'nın burada elimine edilmesi bir domino etkisi yarattı. Türkiye'nin elini Membiç meselesinden de güçlendirdi. Türkiye şimdi Amerika ile masaya oturduğunda eli çok daha güçlü bir şekilde oturuyor. Hem askeri caydırılık açısından hem de sahadaki askeri kontrolü ve siyasal gücü açısından bu önemli. Ben önümüzdeki dönemde, önümüzdeki haftalarda Membiç konusunda güzel haberler duyabiliriz diye düşünüyorum. Hı hı.
Son haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de YPG militanlarından müteşekkil kurmaya çalıştığı sınır güvenlik ordusu için Suudi Arabistan'dan ciddi bir finansman sağlamış. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump önceden de bu minvalde açıklamalar yapmıştı. Suudi Arabistan'ın finansör olarak müdahil olması Türkiye'nin terörle mücadelesini nasıl etkileyecektir?
Evet, Suriye denklemini az önce açıklamaya çalışırken çok sayıda aktörün bir şekilde kendi çıkarları için mücadele ettiğini ifade ediyorduk. Tabii Suriye, Suudi Arabistan gibi ülkeler kendi çıkarlarından ziyade Amerika'nın direktifleri doğrusunda ne yazık ki hareket ediyorlar. Bu bağlamda Trump'ın Suudi Arabistan'dan Suriye'deki askeri harcamalarını karşılamak için 4 milyar dolar gibi bir rakam talep ettiğini biliyorduk. Şimdi bunun bir kısmını hayata geçirmeye başladılar. Tabii Trump çok fazla para harcamak istemiyor Orta Doğu'ya. Eğer askeri adımlar atacaksa, bir maliyet oluşacaksa bunu bölge ülkelerine fatura etmeye çalışıyor. En fazla da işte Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerine fatura çıkardığını biliyoruz. Bu bağlamda Amerikan talebini karşılamak durumunda kalmışlar.
Hatta Trump da arada sırada Suriye'den çekileceğim, askerlerimi alacağım şeklinde tehditte bulundu. Evet.
Aslında Trump gerçekten Suriye'den çekilmek istiyor. Yani DAEŞ'e karşı zafer ilan etmiş. Muzaffer komutan askerlerini bölgeden çekmiş bir lider olarak gözükmek istiyor. Obama'nın yapamadıklarını yapmış gibi kendini konumlandırmak istiyor. Ve çok da fazla bölgede para harcamak istemiyor. Amerikan askeri varlığının bölgede çok ciddi maliyeti var. O milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Bunu ödemeyi de istemiyor açıkçası. Daha tüccar zihniyetiyle meseleye bakıyor. Karşılığında ne alacağım diyor. Suriye'nin doğal kaynaklarının ciddi bir karşılığı olmadığını görüyor. Daha ziyade orada İran'ı dengelemek, İran'ın askeri varlığını elimine etmek ve kısmen de özellikle Pentagon Rusya'yı Suriye denkleminde zayıflatmak istiyor. Tabii Türkiye yönelik de bir boyutu var. Özellikle Türkiye'nin güney kuşağını PKK üzerinden kesebilmek ve PKK'yı orada araçsallaştırıp Türkiye'ye karşı bir kaldıraç haline getirebilmek böyle amaçları söz konusuydu. Şimdi tabii orada Deirizor'a kadar uzanan geniş bir alan oluştu ve şu anda bölge demografisinin önemli bir kısmını Araplar oluşturuyor. PKK'nın orada artık tek başına tahakküm sağlayabilmesi çok mümkün gözükmüyor. Bunun için de Amerika yeni arayışlara girdi. Bölgedeki Araplarla PKK arasındaki entegrasyonu Suriye Demokratik Güçleri çatısı altında devam ettirebilmek için en azından işte bazı Arap ülkelerini, Suudi Arabistan gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez bloğuna bağlı askeri güçleri de bölgeye getirerek İran'a karşı burada bir denge oluşturabilmek, bu sınır hattını, Irak-Suriye sınır hattını kesebilmeyi düşünüyorlardı. Ama tabii Suriye'nin askeri, Suudi Arabistan'ın askeri kapasitesi ve yeterli insan kaynakları bunun için yeterli değil. Şu anda Yemen'de dahi bir bataklığa saplanmış durumdalar. Asker açıdan ciddi anlamda bir başarısızlık söz konusu. Böyle bir denklem varken bir de Suriye'ye asker getirebilmeleri çok olası gözükmüyor. Bunun karşılığında ise işte maddi açıdan oradaki Suriye Demokratik Güçleri'nin sınır polis güçlerini, diğer askeri harcamalarını finanse etmeye çalışıyorlar. Bunun Türkiye açısından olumlu ve elbette olumsuz yönleri var. Bölgedeki Arap unsurların ağırlığının artması Türkiye için olumsuz bir senaryo değil. Hı hı. Çünkü PKK'nın orada zayıflaması anlamına gelebilir bu.
Evet.
Çünkü ne yaparsanız yapın orada bir milliyetçi mücadele de var. PKK bir güç olduğu için, büyük bir güç olduğu için Amerika'nın desteğiyle tahakküm kurduğu için Arap aşiretleri belli sayıda ve bazı Arap unsurlar PKK ile birlikte bölgede konuşlanmış durumdalar. Ama bu denge işte Körfez ülkelerinin gelmesiyle ve Deirizor gibi, Rakka gibi bölgelerdeki Arapların da işin içine daha fazla dahil olmasıyla PKK'nın aleyhine seyredebilir ve orada bir iç çatışma da yaşanabilir. Hatta Rakka'da dün itibariyle buna benzer çok ciddi çatışmalar yaşandı ve PKK militanları Rakka'nın dışına çıkartılmaya çalışıldı. Kendi içerisinde de Arap unsurlarla PKK'lılar arasında ciddi çatışmalar yaşanabiliyor. Bu bağlamda Türkiye bunları izleyecektir, takip edecektir. Ama tabii Suriye'nin kuzeyinde bu tarz bir nüfus alanı oluşturulması Türkiye açısından tehdit. Çünkü Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesini savunuyor. Hı hı. Bölge dışında güçlerin gelip burada vekil unsurlarla bir güç mücadelesine girmesini istemiyor. Hatta İran'la da Körfez'in yapacağı savaşın merkezin Suriye olmasını Türkiye çok arzulamıyor. Çünkü böyle bir durumda Türkiye yönelik yeniden mülteci krizi yaşanabilir. Terörün Türkiye'ye yine ihraç etmesi söz konusu olabilir ve bu tip kaotik durumlarda DAEŞ gibi terör yapılanmaların beslendiğini ve bir anda neşet ettiğini görüyoruz. Hı hı. Çok küçük işte daha 2014'te baktığımızda Anbar eyaletinde bir anda yayılan bir DAEŞ Irak ve Suriye'nin önemli bir kısmını 1,5 yıl içerisinde ele geçirmişti. Benzer bir sosyolojik altyapının hala olduğunu biliyoruz bu iki ülkede de. Tekrar bir kaos yaşanırsa bundan DAEŞ'in yeniden neşet edeceği yeni bir atmosfer oluşabilir. Dolayısıyla Türkiye için gerçekten dikkat edilmesi, takip edilmesi gereken bir süreç. Hı hı.
Suriye'nin doğusunda özellikle petrol sahalarının bulunduğu bölgelerde bir tarafta Rusya, İran ve Esed rejimi, evet, diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri ve YPG arasında çekişme olduğu bilinmekte. Ayrıca bölgede DAEŞ unsurlarının da varlığı söz konusu olduğu belirtilmekte. Sizce Deirizor bölgesindeki dinamikler nasıl şekillenecek?
Evet. Deirizor da şu anda evet güç mücadelesinin Suriye'den fazla yaşandığı bölge konumuna geldi. Özellikle bölgedeki enerji kaynaklarının varlığı ve bölgenin Irak-Suriye sınır hattında olması ve bölgeyi kontrol edecek olanın bu sınır geçişlerini de kontrol edecek olması açısından çok önemli. Esed rejimi, İranlı Şii milisler ve devrim muhafızları ve Rusya ile birlikte oluşturduğu koalisyon bu bölgeyi, PKK'yı bu bölgeden çıkartmak istiyor. Ama Amerika'da işte Suriye Demokratik Güçleri'nin içerisindeki Arap unsurlar ve PKK ile birlikte bu bölgeyi kaybetmek istemiyor. Dolayısıyla zaman zaman çatışmalar yaşandığını biliyoruz. Bölgede hala DAEŞ varlığı olsa da DAEŞ varlığını iki tarafta birbirine karşı aslında kullanmaya çalışıyor. Temelde DAEŞ orada daha hızlı bir şekilde elimine edilebilirdi ama o şeyde paketlerin içerisinde yaşamasına izin veriliyor ve bir güç mücadelesinin aracı halinde taraflarca kullanılıyor. Tabii zaman zaman Rus askerlerinin ve Rus paralı yine askerlerinin, Wagner şirketi mensuplarının hayatını kaybettiğini gördük burada Amerika'nın hava bombardımanlarında. Rusya ile bir şekilde ciddi bir gerginlik bu bağlamda oluştu. Rusya sahada Esed rejimini ciddi anlamda destekliyor. Sadece havadan değil, karadan da Rus askerlerinin, askeri danışmanlarının ve özel paralı askerlerinin sahada olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda bölgedeki gerginlik devam ediyor. Bu da daha önümüzdeki süreç boyunca devam edecek gibi gözüküyor. Taraflar birbirlerine karşı askeri olarak hamleler yapmaya devam edecekler. Ama çok büyük eskale olup büyük bir çatışmaya, doğrudan Amerikan-Rusya çatışmasına döneceğini zannetmiyorum. Taraflar birbirinin vekil unsurlarını vurarak bir şekilde zarar vermeye devam edecekler.
Programımızın da son dakikalarına geliyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum size. Suriye'deki denklemler hakkında konuşmuşken Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde İran'a uygulanacak yaptırımlar Suriye'nin ve bölgenin dinamiklerini nasıl etkileyecektir? Çok kısa olarak alalım sizden.
Tabii İran bölgede ciddi bir güç. Şu anda Irak'tan Suriye'ye, Lübnan'a, Yemen'e kadar vekil unsurlarıyla ciddi bir ağ kurmuş durumda. Bunu da tabii ekonomik açıdan finanse etmesi gerekiyor. Ve İran bu bölgelerdeki askeri varlıklarını ana kara ülkenin, İran'ın savunması açısından da öncelikli olarak görüyor. Amerika ise tam tersine bölgedeki Körfez Koalisyonu ve İsrail ile birlikte İran'ın bu yayılmacı politikasını artık ciddi anlamda tehdit olarak görüyor ve bertaraf edebilmek için elinden gelen her şeyi yapacağını açıkladı. Şimdi Trump nükleer anlaşmadan çekildi ve çekilmekle kalmadı, ciddi yaptırımlar getireceğini ortaya koydu. Sadece kendisi değil, öteki ülkelerinde, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde İran'la işbirliği yapmasını, ekonomik işbirliği yapmasını engellemeye yönelik adımlar attı. Bunun da hemen sonuçları oldu. Total gibi çok önemli petrol şirketlerinin İran'dan çekilmeye başladığını, büyük uçak şirketlerinin Airbus, Boeing gibi uçak satım anlaşmalarını iptal etmeye başladığını gördük. İran'ın şu anda ciddi anlamda ekonomik baskı altında olduğunu görüyoruz. İran evet kötü yönetiliyor. Dışarıdaki savaşlara çok fazla para harcıyor. Esed rejimi gibi rejimleri desteklemeye çalışıyor. Bununla birlikte ciddi bir ekolojik sorunlarla boğuşuyor. Ciddi bir kıtlık var. Affedersiniz kuraklık var. Bunun ekonomi ciddi anlamda etkisi var. Şimdi de yaptırımlar bunun üzerine geldi. Ciddi bir devalüasyon içerisinde. İran'ı bence çok zor günler bekliyor. Bunu önümüzdeki programlarda çok daha detaylı ele alalım diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Türkiye Penceresi'nden.